Ayrım 3.
Sayfa 30. Kişinin toplum tarafından yaptırımlarla desteklenen kalıplarla uyuşamadığını düşünmesi işin bir yönüdür. Fakat yaşamın gerçek temeli ve zeminiyle arasının açık olması, mutlak olanla problemi olduğunu düşünmesi tamamen farklı bir boyuttur. Bu ikinci duygu kişide öylesine akıl almaz bir suçluluk duygusu doğurur ki sonuç olarak bu kişinin ya kendi doğasına meydan okumasına ya da Tanrı'yı reddetmesine yol açacaktır. Bu alternatiflerden ilki insanın kendi dişini çiğnemeye kalkması gibi imkansız olacağı için ikincisi kaçınılmaz olacaktır. Özellikle de günah çıkarma gibi hafifletici etkenlerin artık geçerliliklerini yitirmeye başladığı bir ortamda. Devrimlerin doğası her zaman böyledir. Tanrı'ya karşı yapılan devrimler daha kötü bir tiranlığa, mutlak devlet anlayışına yol açarlar. Daha kötüdür çünkü affetme yeteneğinden bile yoksundur ve kendi yetki sahasının güçleri dışında hiçbir şey tanımaz. Bu ikincisi Tanrı için de doğrudur. Fakat Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi kilise, Tanrı'nın koyduğu kuralların sabit ve değişemez olduğu kabul etmekle birlikte, hiç kimsenin onun merhametinin genişliğini sınırlamaya, yeltenmeye cesaret edemeyeceğini de belirtir. Mutlak olanın tahtı boş kalınca, görece olan onu gasp eder ve bir kavramı, bir soyutlamayı mutlaklaştırarak Tanrı'ya karşı tam anlamıyla bir putperestlik suçu işler ve ona tam anlamıyla hakaret eder. Fakat bir anlamda eğer her şey böyle gitmemiş olsaydı o tahtın boşalmayacağını da düşünebilirdik. Yani eğer Batı geleneği mutlak olanı kalıplaşmış düzenin dışında ifadelerle direkt olarak kavramaya yarayacak bir yöntem geliştirmiş olsaydı. Kuşkusuz mutlak kelimesinin kendisi bize saf varlık gibi kavramsal ve soyut bir anlam sunar. Bizde maddeye göre karşıt bir anlam taşıyan ruh soyuttan çok somuta yakındır. Fakat Taoculuğa gelince diğer özgürlük yollarında olduğu gibi mutlak asla soyutla karıştırılmamalıdır. Öte yandan Tao'nun gerçeğin son noktasına verilen ad, soyuttan çok somut olduğunun söylenmesi de diğer başka karışıklıklara yol açacaktır. Çünkü somut kelimesinin bize maddi, fizyolojik ve doğal, doğaüstünün karşıt anlamı olarak gibi manalar çağrıştırmasına alışmışızdır. Fakat Taocu ve Budist bakış açılarıyla ele alınınca bunlar da bilginin soyut ve kalıplaşmış bölümleri için kullanılan ifadelerdir. Söz gelimi biyoloji ve fizyoloji gerçek dünyayı kendilerine ait özel ve soyut kategorilerde yansıtan bilgi çeşitleridir. Bu dünyayı kendilerinden yararlanmak istedikleri özel kullanımlara uygun yöntemlerle sınıflandırır ve ölçerler. Bu belirli bir toprak parçasını bir ölçüm görevlisinin dönümler, bir toprak analizcisinin ise kimyasal yapılar olarak ele almasına benzer. İnsan organizmasının somut gerçeğinin fizyolojik olduğunu söylemek toprağın bir tonlar ve dönümler bütünü olduğunu söylemek gibidir. Bu gerçeğin doğal olduğunu söylemekse eğer kendiliğinden ya da doğanın oluşturulmasını kastediyorsak doğrudur. Fakat eğer kategorilerle ayrılmış ve çeşitli bunun doğası nedir sorusundaki gibi niteliklere ayrılarak bölümlendirilmiş bir doğayı kastediyorsak bu oldukça yanlış olacaktır. İşte Taoculuktaki doğallık anlayışıyla hiçbir ilgisi olmayan bilimsel naturalizm kelimesini bu bağlamda ele almalıyız. Dolayısıyla Taoculuğun neden bahsettiğini anlamak için en azından dünyaya kalıplaşmışın dışında bakış açılarıyla da yaklaşılabileceğini kabul etmeye hazır olmalıyız. Bizim yüzeysel bilincimizin dışında başka bir bakış açısıdır bu ve gerçeği aynı anda sadece tek bir soyutlama şekliyle veya düşünceyle kavrayabilir. Aslında bunda öyle ciddi bir zorluk da yoktur. Çünkü her ne kadar bunu nasıl yaptığımızı kelimelerle anlatmaya başlamak oldukça zor olsa da ellerimizi nasıl hareket ettireceğimizi, bir karara nasıl varabileceğimizi, nasıl soluk alıp verdiğimizi bildiğimizi kabul ederiz. Onun nasıl yapılacağını biliriz çünkü onu yaparız. Taoculuk bu tür bir bilginin uzantısıdır. Bu öyle bir uzantıdır ki bize kendimiz hakkında alıştığımız kalıplaşmış yaklaşımlardan çok daha farklı bir bakış açısı sunar. Bu farklı bakış açısı kendisini soyut benle tanımlayarak sınırlayan insan zihnine yepyeni ufuklar açar. Taoculuğu ortaya çıkaran kişinin Kung Fu Zhu yani Konfüçyüs'ün daha yaşlı bir çağdaşı olan Lao Tzu olduğu söylenmektedir. Ayrıca Lao Tzu'nun kısa bir özdeyişler kitabı olan ve Tao'nun prensiplerini güç ve erdemini ortaya koyan Tao Te Ching de yazarı olduğu söylenir. Fakat geleneksel Çin felsefesi, Taoculuk ve Konfüçyanizmin her ikisinde çok daha erken bir kaynağa dayandırır. Bu kaynak, Çin kültür ve düşüncesinin köklerini oluşturan ve nereden bakılırsa İsa'dan önce 3000 ila 1200 yılları arasında ortaya çıkmış olan I Ching yani Değişimler kitabıdır. I Ching dışarıdan bakıldığında bir kehanetler kitabı gibi gözükür. Her biri 6 çizgiden oluşan 14'e 4'lü soyut figürden yola çıkılarak oluşturulmuş kehanetlerdir bunlar. Çizgiler bölünmüş negatif ve bölünmemiş pozitif olmak üzere iki çeşittir. Ve 6 çizgili figürler yani heksagramların ısıtıldığı zaman çatlayacak bir kaplumbağa kabuğunun bu değişik çatlama şekillerine dayanmaktadır. Bu yöntem eskiden kehanetlerde kullanılan bir metodu anımsatmaktadır. Bu yönteme göre kahin bir kaplumbağa kabuğunu alıp kabuğun üzerine bir delik açar, burayı ısıtır ve daha sonra da kabuğun çatlarken aldığı şekillere göre gelecek hakkında tahminlerde bulunur. Bu yöntem aslında el falcılarının eldeki çizgilerden yararlanmalarına benzer bir yöntemdir. Doğal olarak oluşan çatlaklar son derece karışıktı. Ve 16 ila 4 altıgenler çeşitli çatlak oluşumlarının basite indirgenmiş bir sınıflandırmasıydı. Geçen uzun yüzyıllar boyunca kaplumbağa kabuğu kullanımdan düştü. Şu anda kullanılan araç ise altıgenlerdir. Kahin sorulan soruyu 6 tane sap demetinden oluşan bir setin rastgele dağılımından çıkarımlarla belirlemeye çalışır. Fakat bir I Ching uzmanı ille de kaplumbağa kabuklarına ya da demetlenmiş saplara bağlı değildir. O bir heksagramı her şeyde, çiçeklerin tesadüfen oluşturduğu bir dairede, bir masanın üzerinde dağınık bir halde duran nesnelerde, bir çakıl taşının üzerindeki doğal işaretlerde görebilir. Çağdaş bir psikolog bunda şöyle ya da böyle Rorschach testine benzeyen bir yön bulacaktır. Bu testte hastanın durumunun karmaşık bir mürekkep lekesinde gördüğünü söylediği kendiliğinden oluşmuş şekiller aracılığıyla inceleme altına alınır. Hasta düşüncelerini bir mürekkep lekesi üzerinde yorumlayabiliyorsa eğer, kendisi hakkında gelecekteki durumunun nasıl olacağı konusunda işe yarar bazı bilgilere sahip olacaktır. Dolayısıyla I Ching'in kullandığı kehanet yönteminin sadece bir batıl inanç olarak yaftalanıp bir kenara bırakılmaması gerekmektedir. Aslında bir I Ching öğrencisi kararlarımızı verirken kullandığımız yöntemlerin üstün yönlerine dair bizi oldukça zorlayacak iddialar ileriye sürebilir. Kararlarımızı konu hakkında toplamış olduğumuz elimizdeki bilgiler üzerine kurduğumuz için mantıklı karar verdiğimizi düşünürüz. Yazı tura atmak, çay yapraklarının üzerindeki değişik şekillerden ya da bir kabuktaki çatlaklardan yola çıkmak gibi önemsiz ve konuyla ilgisiz yöntemlere bağlı değilizdir. Fakat söz konusu öğrenci, bize hangi bilginin konuyla ilgili, hangisinin ilgisiz olduğunu gerçekten bilip bilmediğimizi soracaktır. Çünkü kabul etmek durumundayız ki çoğu zaman planlarımız tahmin edilemeyecek kazalarla alt üst olmaktadır. Bu öğrenci bir adım daha öteye gidip karar vermek için topladığımız bilgilerin yeterli noktaya ulaşıp ulaşmadığını nasıl anladığımızı da soracaktır bize. Kararlarımız için gerekli olan bilgileri toplarken eğer gerçekten bilimsel yöntemlere göre davranıyorsak, bilgi toplama süreci öyle uzayacaktır ki sonuçta artık karar verme zamanı çoktan geçmiş olacaktır. Tekrar sorumuza dönelim. Eğer böyleyse yeterli seviyeye ulaştığımızı nasıl anlayacağız? Yeterli seviyeye ulaştığını bilginin kendisi mi söyleyecek bize? Aslında belki de bunun tam tersi olacaktır. Gerekli bilgilerin toplanması için gidilmesi gereken yol boyunca ilerleriz. Fakat daha sonra sadece bir engel nedeniyle düşünmenin bizi yormasından veya artık karar verme zamanının gelmesinden dolayı harekete geçeriz. Son olarak söz konusu öğrenci bize bunun da sap demetlerini kullanmak kadar alakasız ve önemsiz şeylere bağlı kalmak olup olmadığını soracaktır. Başka bir deyişle geleceği tahmin etmenin gerçekten bilimsel metodu sadece bazı özel durumlarda uygulanabilir. Yapılması gereken hareketin kaçınılmaz olmadığı, işin içindeki faktörlerin son derece mekanik olmadığı durumları ya da ciddi bir şekilde sınırlanmış olmalarından dolayı önemsiz hale gelmiş şartları bu özel durumlara örnek gösterebiliriz. Öte yandan önemli kararlarımızın büyük bir kısmı içten önseziye, yani başka bir deyişle zihnin çevresel görüş yeteneğine bağlıdır. Dolayısıyla kararlarımızın güvenilirliği de önemli bir derecede durumu hissetme yeteneğimize ve çevresel vizyonun ne kadar gelişmiş olduğuna bağlıdır. Her I Ching takipçisi bunun bilincindedir. Bilir ki kitabın kendisi tam anlamıyla bir bilim içermemektedir. İçerdiği eğer iyi bir sezgiye sahipse ya da Tao'ya ermişse, böyle bir kişinin kullanacağı ifadeyle kendisine faydalı olabilecek kullanışlı bir araçtır. Böylece kişi gerekli hazırlıkları yapmadan ve zihni sezginin daha etkili olduğu soğukkanlı bir duruma getirmek için önceden hazırlanmış ritüeller sürecini dikkatli ve sakin bir şekilde tamamlamadan direkt olarak kehanetlere başvurmaz. Öyleyse Taoculuğun kaynaklarının I Ching'de olduğu düşünülse bile bu kaynaklar aslında o kadar da kitabın metninin kendisinde uygulamaya döküldüğü şekliyle ve onun temelini oluşturan varsayımlarda değildir. Çünkü kararları sezgi yoluyla vererek belirli bir deneyim olgunluğuna ulaşmak şunu iyice gösterecektir ki zihnin bu çevresel yüzü eğer kendisine müdahalede bulunmaya kalkmaz ve kendi başına iş görmesine güvenle yaklaşırsak en verimli halini alacaktır. Böylece Taoculuğun temel prensipleri yavaş yavaş kendilerini ortaya koymaya başlamaktadır. Bir defa her şeyden önce Tao, yani yaşam tarzı, dünyanın somut süreci vardır. Çince kökenli olan bu kelime aslında yol ya da yön anlamlarına ya da konuşmak anlamına gelebilir. Tao Te Ching'in henüz ilk satırı bu iki anlam üzerine kurulu imalı anlatımlarla başlar. Kendisinden bahsedilebilen Tao sonsuz Tao değildir. Lao Tzu bu satırın ne anlama geldiği konusunda en azından bir yorum yapmaya çalışarak şöyle demiştir. Gökyüzü ve yeryüzü ortaya çıkmadan önce müpem bir şey vardı. Öyle bir durgunluktu ki, öyle bir boşluktu ki, tek başına dururdu o, değişmeden, her yerde hareket eder, hiç yorulmadan. Gökyüzünün altındaki her şeyin anasıdır o, adını bilmiyorum ama Tao diyebiliriz ona. Şu satırlar da ona aittir. Tao bulanık ve belirsiz bir şeydir. Ne kadar belirsiz, ne kadar bulanık. Ama imgeler vardır içinde. Ne kadar bulanık, ne kadar belirsiz. Ve içinde şeyler vardır. Ne kadar soluk, ne kadar karmaşık. Fakat içinde zihin gücü vardır. Ve bu güç en doğru olduğundandır ki içinde güven vardır. Zihinsel güç, temel, ince, fiziksel, ruhsal ve yetenekli gibi kavramları bir araya getiren bir Ching'dir. Başımızı kendi gözlerimizle direkt olarak göremeyiz. Zekanın kaynağı içinde aynı yargı geçerlidir. İşte Tao da büyük bir boşluk gibidir, müpem görünür, tanımlanamaz ve idrakimizin çok ötesinde bir yetenekle dünyayı şekillendiren zekadır. Tao ve alışılmış Tanrı düşüncesi arasında çok önemli bir farkın varlığından söz edilebilir. Tanrı dünyayı yaparak meydana getirir, fakat Tao onu yapmayarak meydana getirir. Bunu aşağı yukarı yetişmek, olmak anlamlarıyla da ifade edebiliriz. Çünkü yapılmış şeyler makine gibi değişik ve ayrı parçalardan oluşturulmuş ya da bir heykel gibi hiçbir içsellik olmadan bir başka nesneden ortaya çıkarılmışlardır. Fakat yetişen, gelişen oluşumlar dışsallığın ta içinden kendilerini parçalara ayırırlar. Doğal evren yetişmek prensibi üzerine kurulduğu için onun nasıl yapılmış olduğunu sormak bir Çinliye oldukça garip gelecektir. Evren yapılmışsa eğer, onun nasıl yapılmış olduğunu anlatacak birisi de olmalıdır. Bir teknisyenin herhangi bir makinenin parçalarının toplanarak nasıl oluşturulabileceğini açıklaması gibi, onun da parça parça bir araya getirilerek nasıl yapılmış olduğunu açıklayabilecek birisi. Fakat gelişen, yetişen bir evren, bir gelişmenin nasıl olduğunu düşünce ve dilin yetersiz şartları altında kesinlikle bir kenara bırakır. Dolayısıyla bir Tao'cu, Tao'ya evreni nasıl oluşturduğunu sormayı aklının ucundan bile geçirmez. Çünkü o herhangi bir plana göre değil, kendiliğindenliğe göre işler. Lao Tzu şöyle der, Tao'nun prensibi kendiliğindenliktir. Fakat bu kendiliğindenlik hiçbir şekilde kör, düzensiz bir arzu veya salt bir kaprisin, hevesin gücü değildir. Kalıplaşmış dilin alternatifleriyle sınırlanmış, kısıtlı bir felsefe, herhangi bir plana ya da düşüncenin birer birer düzenine göre işlemeyen bir zekaya akıl erdiremez. Fakat böyle bir zekanın somut kanıtı düşünülmeden oluşturulmuş vücutlarımızın hemen elinin altındadır. Çünkü aynı bizim kendi beyinlerimizi nasıl ortaya çıkaracağımızı bilmediğimiz gibi, Tao da evreni nasıl meydana getirdiğini bilmemektedir. Lao Tzu'nun büyük halefi Chuang Tzu'nun ifadesiyle etrafımızdaki şeyler üretilmiştir. Fakat bunun nasıl olduğunu kimse bilmez. Ortaya çıkarlar fakat kapının nerede olduğunu kimse göremez. Bilginin bu kısmının bilinen tek ve bütün değeri insanlardır. Onlarsa bilgiye ulaşmak için bilinmeyenden nasıl yararlanabileceklerini bilmezler. Burada bir yanlışlık var gibi. Ne dersiniz? Bilenle bilinen arasındaki ilişki kontrol edenle kontrol edilen, dolayısıyla da efendi ile hizmetçi arasındaki ilişki gibidir. Evren hakkındaki her şeyi o bilir, o bilir. İşte bundan dolayı Tanrı evrenin efendisidir. Fakat Tao ile onun oluşturduğu şey arasındaki ilişki oldukça farklıdır. Büyük Tao akıyor her yere. Her şeyi kaplıyor, sağı ve solu. Her şeyin ona bağlıdır var olabilmesi. Ve o onları asla terk etmez. Her şeyi sever o ve besler. Ama onlara efendilik taslamaz. Batı düşüncesine göre Tanrı aynı zamanda kendisini de bilir. Şeffaf, aşikardır. Ve onun idrakinde insan imgelemenin nasıl olması gerektiği de bellidir. Kendi zihni ve bedeninin mutlak diktatörü, bilinçli idarecisi ve kontrolcüsü. Fakat bunun aksine Tao ise tamamen gizemli ve karanlıktır. Daha sonraları bir Zen Budisti tarafından belirtildiği gibi. Bir şey vardır, yukarıda gökyüzünü ayakta tutar, aşağıda yeryüzünü. Bir vernik gibi siyahtır ve hiç durmadan hareket eder. Hüsyan kuşkusuz mecazi bir karanlıktır. Gecenin ya da beyazın zıddı olan siyahın karanlığı değildir. Zihin doğumdan önceki zamanı hatırlamaya ya da kendi derinliklerine bakılmaya çalıştığı zaman onun karşısına çıkan salt bir düşünülemezliktir. Batılı eleştirmenler genellikle mutlak hakkındaki bu tip kapalı düşünceleri ciddiye almama eğilimindedirler. Kendilerinin son derece güçlü ve kesin düşünceleri karşısında böyle ifadelerin sisli ve mistik kaldığını söylerler. Lao Tzu şöyle der, üstün insan Tao'yu duyunca onu hayata geçirebilmek için elinden geleni yapar. Vasat insan Tao'yu duyunca kimi zaman yaşar onu, kimi zaman kaybeder onun izini. Seviyesiz insan duyunca Tao'yu kahkahalarla güler. Gülmeseydi eğer Tao olmayacaktı zaten. Çünkü aslında Tao ile ne kastedildiğini özel bir anlamla aklı bir kenara bırakmadan kavrayabilmek mümkün değildir. Bilinçli zeka dünyaya soyutlamalar ağı içerisinde yapışmaya ve yaşamın katı kategorilerine bağlı kalarak Tao'yu hayata uygun hale getirmeye ısrar etmeye devam ettikçe Tao'culuğun ruhu anlaşılamadan kalacak ve söz konusu zeka kendisini tüketecektir. Tao sadece ince ve yalın Wu Wei sanatını uygulayan zihin için ulaşılabilendir. Wu Wei Tao'dan sonra gelir ve Tao'culuğun ikinci önemli prensibidir. I Ching'in Çin zihnine kararlara kendiliğinden varma konusunda bir deneyim kazandırdığını görmüştük. Kişinin zihnini nasıl yalnız başına bırakabileceğini bildiği ve kendi başına iş görmesi konusunda ona güvendiği ölçüde etkili olan kararlardı bunlar. İşte Wu Wei budur. Wu kelimesi sızlık, sizlik ya da olmama anlamlarına gelir. Wei kelimesi ise yapmak, etmek, çabalamak, kendini zorlamak veya meşgale gibi anlamlara sahiptir. Şimdi görüş açısıyla ilgili örneğimize geri dönelim. Bu örnekte nesnelere direkt olarak değil, fakat gözlerimizin kenarlarını kullanarak ve kenarlarından baktığımız zaman çevresel vizyonun en etkili halini aldığını söylemiştik. Örneğin uzaktaki bir şeyin, bir saatin detaylarını görmek istediğimizde gözler ısrarla zorlanmamalı, görmek için çabalamamalı, gevşetilmelidir. Ağız ve dil köşelerini istediğimiz kadar zorlayalım, bu yemeğin tadını daha iyi almamızı sağlayamayacaktır. Dilin ve gözlerin işlerini kendi başlarına yapmaları için onlara bırakmalıyız. Öte yandan aşırı bir şekilde merkezi görüş yeteneğimize, gözlerin ve zihnin keskin spot lambalarına dayanmayı, bağlı kalmayı alışkanlık haline getirmişsek, çevresel görüş yeteneğimizin güçlerini yeniden kazanmak, ilk önce keskin ve çabalayan bakışlarımızı sakinleştirmedikçe epey zor olacaktır. Bunun zihinsel psikolojik dengi, Lao Tzu ve Ehuang Tzu'nun kendisinden sık sık bahsettiği özel bir çeşit aptallıktır. Zihnin salt durgunluğu değildir bu. Burada bir kavrayamamazlık söz konusudur. Chuang Tzu'nun ifadesiyle, mükemmel insan zihnini bir ayna gibi kullanır. Hiçbir şeyi kavramaz, hiçbir şeyi reddetmez. Alır fakat tutmaz. Son derece katı bir berraklığı telafi edebilmek için kendisini biraz bulandırdığı bile söylenebilir. Lao Tzu kendi kendisine şöyle hitap eder. Bırak şu akıllılığı, endişeler sona ersin. İnsanlar genellikle öyle mutlu ki bir şölende gibiler. Ya da bir bahar günü bir kuleye tırmanır gibi. Sadece ben, henüz gülmesini beceremeyen bir bebek gibi. Sakinim ve hareketsizim. Gidecek bir yerim yok, bir garip gibi perişanım. Başkaları gereğince fazlasına sahip. Görünen o ki bir ben ihtiyaç sahibiyim. İhtimal beynim bir ahmaki gibidir. O kadar boştur. Sıradan insanlar ne kadar mutlu. Ben sıkıntılıyım sadece. Sıradan insanlar hep titiz. Bir ben pervasızım böyle. Dikkatsizim bir meçhul gibi. Sürüklenmekteyim hiçbir şeye bağlı olmadan. Yapacak şeyleri var hep insanların. Yalnız benim beceriksiz ve işe yaramaz. Yalnız ben farklıyım diğerlerinden. Yalnız ben önem veriyorum ana Tao'dan destek aramaya. Çoğu Taocu yazılarda konu biraz abartılır ki bu da bir çeşit mizah ve kişisel karikatürdür. Chuang Tzu aynı konuda şöyle der. Karakter adamı T, zihnini kullanmadan evde yaşar ve işleri endişesiz bir şekilde yerine getirir. Doğru veya yanlış kavramlar, başkalarının yergi veya övgüleri rahatsız etmez onu. Dört denizdeki tüm insanlar hallerinden mutluysalar eğer, bu onun için mutluluktur. Çehresinde keder okunur, annesini kaybetmiş bir bebek gibi, aptal gibi görünür, yolunu kaybetmiş birini andırır.